Ayrım 25. Muson Yağmurları, Wilbur Smith. Sayfa 301. Tom birden bileğinin açısını değiştirdi. Kılıcının ucu El Auf'un gözlerinin 1-2 santim ötesinde ışıldadı. Adam çöker gibi oldu. Uzun kahverengi parmakları sahiplerinin iradesine meydan okur gibi açılıverdi ve palasının kabzası buradan aşağı kaydı. Tom silahı uzaklaştırmak için kendi kılıcından yararlanarak onu duvara doğru savurdu. Pala orada takırdayarak yere düştü. El Auf eğilip kapıya atılmaya çalıştı ama delikanlı kılıcının ucunu adamın sakalının içine dayamıştı. Ucunu çenesinin altına batırarak adamı duvara doğru gerilemeye mecbur etti. Soluklarının normalleşip konuşmaya başlaması birkaç saniyesini aldı. ''Hayatını kurtarman için yapabileceğim bir tek şey var.'' dedi. Kafirin onun dilini böylesine akıcı şekilde konuştuğunu duyunca El Auf'un gözleri kısıldı. Tom devam etti. ''Burada tutsak ettiğim Frank çocuğunu bana verebilirsin.'' El Auf Tom'a baka kalmıştı. Yaralı kolunu göğsüne dayayıp bileğini öbür eliyle sıkarak kanamayı durdurmaya çalışıyordu. Tom cevap ver diyerek kılıcının ucunu adamın gırtlağına daha fazla batırdı. ''Konuş benimle, dişi domuzun piçi. Çocuğu bana ver, ben de hayatını bağışlayayım.'' Çeliğin batışı Arap'ın irkilmesine yol açtı. ''O sözünü ettiğin çocuğu tanımıyorum.'' Tom adamın itirazlarını kısa kesti. ''Onu çok iyi tanıyorsun, şu kızıl saçlı çocuk.'' El Auf'un dudakları alayla kıvrıldı. ''El Amhare'yi ne yapacaksın? Senin oğlanın mı yoksa?'' Arap'ın gözlerinde korkunç bir nefret okunuyordu. Tom'un kılıcı tutan eli bu hakaret karşısında titredi. ''El Amhare kardeşimdir.'' ''Öyleyse çok geç kaldın.'' El Auf şeytanca bir zevk duyarak sözlerini tamamladı. ''O senin onu asla bulamayacağın bir yere gitti.'' Tom göğsünün sıkıştığını hissediyordu. Soluğu kesikleşti. Dorian gitmişti. ''Yalan söylüyorsun!'' diye bağırdı. Üzüntüsünden Arapça kelimeleri söylerken dili sürçüyordu. ''Onun burada olduğunu biliyorum. Kendi gözlerimle gördüm. Onu bulacağım.'' ''Çocuk bu adada değil. Onu istediğin her yerde arayabilirsin.'' El Auf boğuk boğuk gülüyordu şimdi. Tom adamın gülüşünü kılıcının ucunun baskısıyla susturdu. Arap'ın kara gözlerine bakarken karma karışık düşünceler kafasının içinden geçiyordu. Hayır, duyduklarına inanmak istemiyordu. ''Kardeşimi burada bir yerde saklıyorsun, yalan söylüyorsun.'' Ne çare ki El Auf'un davranışlarında doğru söylediğini anlatan bir tavır vardı. Tom küçük Dory'yi kaybettiklerini anladı ve kardeşinin kalbinde bıraktığı boşluğu çaresiz bir acıyla doldurdu. Kılıcını indirerek El Auf'a arkasını döndü. En azından yüreğini rahatlatmak için adanın her köşesini arama kararıyla kapıya yöneldi. El Auf o kadar şaşırmıştı ki bir an hareketsiz kaldı. Sonra sağlam elini belindeki hançere götürdü. Çelik kılıfının içinden çıkarken hafif bir kayma sesi duyuldu. Tom bu ölümcül hışırtının ne anlama geldiğini bilmeyecek kadar dalgın değildi. Arkasına doğru dönerken El Auf'un başının yukarısına kaldırdığı hançerli elini sırtına saplamak için hızla harekete geçtiğini gördü. Bu alçaklık Tom'un umutsuzluğunu korkunç bir öfkeye dönüştürdü. Saldırıyı karşıladı ve kılıcının ucunu Arap'ın göğsünün ortasına sapladı. Çeliğin bir kaburgayı sıyırıp geçtiği de kalple akciğeri deldikten sonra da ucunun omurgaya çarpmasıyla elinde titrediğini hissetti. El Auf dona kalmıştı. Hançer elinden kurtulup gürültüyle yere düştü. Kara gözlerindeki nefret solmaya yüz tutmuştu. Tom çizmeli ayağını yaralının göğsüne dayayarak onu arkaya itti ve kılıcını kurtardı. El Auf'un başı öne doğru düşmüştü. Ne var ki Tom'un öfkesi dinmemişti. Kılıcı havaya kaldırıp tüm gücünü omuzlarıyla kolunu kullanarak tekrar indirdi. Çelik El Auf'un ensesine rastlamıştı. Adamın kafası fıskiye gibi kan fışkırtan boynundan ayrılarak yere çarptı ve Tom'un ayaklarının dibine yuvarlandı. Tom El Auf'un yüzüne baktı. Ardına kadar açık kara gözlerde hala vahşi bir ifade vardı. Bir şey söyleyecekmiş gibi aralanan dudakları titredi, gözlerindeki ışığın sönmesiyle de bakışı donuklaştı ve çenesi sarktı. Aboli kapının aralığından ''İyi iş yaptın'' dedi. Odaya girerek üstündeki entariyi çıkarıp yere yaydı. Sonra kesik başı saçlarından tutup havaya kaldırdı. Tom El Auf'un kafasının entariye sarılışını seyretti. Kumaşın katlarının arasından sızan kanı görmek onda en küçük bir dehşet veya merhamet kıpırtısı uyandırmıyordu. Aboli doğrulup iğrenç bohçayı omzuna attı. ''Bunu babana götüreceğiz.'' dedi. El Auf'un kellesini Londra'da şirketin yöneticilerine takdim etmek ona bir baronluk kazandıracaktır. Koridorda sonra da güneşin altında Aboli'yi izlerken Tom'un bir uyur gezerden farkı yoktu. Hiçbir sevinç duymuyor, Dorian'ı sonsuza dek kaybettiğini bilmek yüreğini kaya gibi eziyordu. Tom kalenin koridorlarıyla iç odalarında koşuşan azgın denizcileri ite kaka ilerliyordu. Denizciler binayı yağmalarken bir yandan kahkahalarla gülüyor, bir yandan da birbirlerine yüksek sesle çirkin sözler savuruyorlardı. Arada hücrelerden birine saklanmış bir Arap bulup avluya sürükledikleri zaman bağırışlar ve ardından da acı çığlıklar kopuyordu. Tutsaklar çırılçıplak soyuluyorlardı. Denizciler o bol entarilerin altına nasıl da kolaylıkla bir hançerin gizlenebileceğini öğrenmişlerdi. Kadınlara bile aynı şekilde davranılıyordu. Ele geçen silahlar avlunun ortasına yığılıyor, değerli eşya, erkeklerin keseleri ve kadınların ziynetleri yere yayılmış bir yelkenin içine atılıyordu. Tutsaklar bundan sonra avlunun kuzey duvarı boyunca yere diz çöktürülmüş, çıplak kahverengi vücutların yanına sürükleniyordu. Ellerinde ateşlenmeye hazır tabancalar ve hançerler tutan sırıtkan denizciler tutsakların başında nöbet tutuyordu. Tom yere diz çökmüş Arapların yanına yürüyerek içlerinden birini seçti. Çıplak vücuduna rağmen adamın soylu bir yüzü, vakur ve zeki bir bakışı vardı. Delikanlı saygılı konuşmaya çabalayarak "Adın ne babalık?" diye sordu. İhtiyar adam kendisiyle Arapça konuşulmasına şaşırmıştı. Ama Tom'un nazik bir tavırla sorduğu sorusunu yanıtsız bırakmadı. "Adım Ben Abram." "Sende bir bilim adamı ya da din adamı görünümü var." Tom yaşlı adamı pohpoh diyordu. Ben Abram yine yanıt verdi. "Ben bir hekimim." Bu adada bir erkek çocuk vardı. 12 yaşlarında kızıl saçlı bir çocuk. Onu El Avuf tutsak etmişti. "O çocuğu tanıyor musun?" "Tanıyorum." Ben Abram'dan bu yanıt alınca Tom ümitlendi. "O çocuk kardeşimdir," dedi. "Şimdi nerede? Burada, bu adada mı?" Ne çare ki Ben Abram hayır der gibi başını salladı. "Çocuk gitti. El Avuf onu köle olarak sattı." Tom en sonunda El Avuf'un söylediklerinin onaylandığını kabul etmek durumundaydı. Bir an bu acıya dayanamayacağını zannetti. "Onu nereye yolladılar? Kardeşimi köle olarak satın alan adamın adı ne?" Ben Abram yine başını salladı ama gözlerini Tom'dan kaçırmıştı. Yüzünde de ihtiyatlı bir anlam vardı. "Bilmiyorum," diye fısıldadı. Tom ihtiyarın yalan söylediğini biliyordu. Eli kılıcına gitti, yaşlı adamı mutlaka konuşturacaktı. Ama Ben Abram'ın bakışındaki kararlılığı görünce bu adamdan zorla hiçbir şey elde edemeyeceğini içgüdüsel olarak hissetti. Düşünmek zaman kazanmak için kalenin iç duvarlarında bakışını gezdirdi. Surların üstü düşman tarafın cesetleriyle doluydu. Birçok yaralı da pisliğin içinde inliyor ve kıvranıyordu. Tom nöbetçilerin başında olan serdümene seslendi. "Bu adam bir cerrahtır. Ona giysilerini iade edin ve bırakın. Düşmanın yaralılarıyla ilgilensin." "Baş üstüne Bay Courtney." Tom bu kez Ben Abram'a döndü. "Adamlarınızdan birçoğunun tedaviye ihtiyacı var. Yanlarına gidebilirsiniz." "Tanrı sizi ödüllendirecektir." Ben Abram ayağa kalktı ve serdümenin kendisine fırlattığı entariyi üstüne geçirdi. Tom yaşlı adamın rampanın dibine yığılmış ağır yaralı Araplardan birinin yanına koşup ilgilenmesini seyretti. Şimdi babasını bulup Dorian hakkında öğrendiği üzücü haberi vermesi gerekiyordu. Tekrar etrafına bakındıktan sonra kapılara yürüdü. Geçerken karşılaştığı denizcileri durduruyor ve "Kaptanı gördünüz mü? Nerede?" diye soruyordu. Hiçbirinden yanıt alamayınca Tom kaygılanmaya başlamıştı. Derken parçalanmış kapıların yanında Kaptan Anderson gözüne ilişti. Anderson'ın yüzü kıpkırmızıydı. Yağma ile meşgul adamlarını korsanın ganimetinin depolanmış olduğu odaları boşaltmak üzere ekipler halinde organize etmek için yaralı bir boğa gibi kükrüyordu. Denizcilerden bazıları balyalar ve fıçılar yüklenmiş olarak kaleden sendeleye sendeleye çıkmaktaydılar. Yüklerini kumsala indirip bekleyen gemilere nakledilmek üzere kapının dışında istiflemekteydiler. Tom önündekileri ite kaka Anderson'ın yanına sokuldu. Anderson hızla Tom'un bulunduğu yöne döndü. Yüzündeki ifade Tom'u meraklandıracak kadar yumuşadı. "Delikanlı El Avuf'u öldürdüm," dedi. Gürültünün arasında kendini duyurmak için sesini yükseltmişti. "Korsanın başı Aboli'de," diyerek iri yarı zenci ve omzunda taşıdığı kan lekeleri içindeki bohçayı işaret etti. "Kutsal Meryem." Anderson çok etkilenmiş görünüyordu. "Bu iyi bir iş," dedi. "Herifin nereye kaybolduğunu merak ediyordum. Başı Londra'da 100.000 rupi edecektir." Surların sonundaki kapının arkasında bir merdiven, bunun yukarısındaki odada da altın külçeleriyle dolu sandıklar var. El Avuf'un orada ne kadar altın biriktirdiğini Tanrı bilir. "Kaptan Anderson, bizim çocuklar yağmalamaya başlamadan önce oraya güvenilir bir subayı bekçilik yapmaya yollasanız iyi edersiniz." Anderson ser dümenini çağırıp gerekli emirleri verdi. Subay alelacele toparladı, 5 kişiyle koşarak uzaklaştı. Tom dilinin ucundaki soruyu sorabildi. ''Babamı gördünüz mü kaptan? Onu arayıp duruyorum. Kumandayı paylaşmak için burada, yanınızda olması gerekirdi.'' Anderson'ın ona çevrilen bakışında acıma okunuyordu. ''O hapı yuttu delikanlı. Kapılardaki patlamanın tüm şiddetine maruz kaldığını gördüm.'' Felaket önsezisi gerçekleşen Tom korkunun buzdan parmaklarının yüreğini sıktığını hissediyordu. ''Babam nerede sir?'' diye sordu. ''Onu son gördüğümde kapıların önündeydi.'' Anderson'ın sesi acıma doluydu. ''Üzgünüm delikanlı ama gördüğüm kadarıyla ölmüş olması gerekir.'' Tom o an için Dorian'ı da unutarak Anderson'ın yanından kaçtı. Düşe kalka kapı aralarını tıkayan enkaz yığınının üstüne tırmandı ve az ötede yerde yatan parçalanmış bir ceset gördü. Koşup yanına dizüstü çöktü. Üstündeki giysileriyle vücudu paramparça olan cesedin derisi yanık yüzünden öyle kötü soyulmuş ve bedeni öylesine hırpalanmıştı ki Tom kime baktığına önce emin olamadı. Parçalanmış kafayı yavaşça ellerinin arasında çevirdi. Danny diye mırıldanırken gözlerinin dolu dolu olduğunu hissetti. O koca adamı ne kadar sevdiğini şimdiye kadar fark etmemişti. Gözlerini kırpıştırarak yaşların akmasını önledi. Yakından bakılınca ölüm en kötü karabasanlardan bile daha çirkindi. Koca Daniel'ın gözleri açıktı. Sabit bakışlı gözlerinde mavi sinekler kaynaşıyordu. Tom sinekleri eliyle kovarak avucuyla göz kapaklarını kapadı. Kararsız bir tavırla ayağa kalkınca Aboli'yi yanında buldu. ''Babam nerede?'' diye sordu. ''Kaptan Anderson burada olduğunu söyledi.'' Tom babası olabilecek başka bir ceset görememişti. Ormanın kıyısında 30 veya 40 Arap ölüsü yatıyordu. Kaçmaya çalışırken öldürülmüşlerdi. Birkaç denizci cesetlerin üstünü başını yokluyor, Arapların bildik hilesi olan ölü numarası yapmadıklarından emin olmaya çalışıyordu. Bir yandan da üstlerinde değerli bir şey olup olmadığına bakıyordu. ''Avoli babam burada değil.'' dedi, ''onu götürmüş olmalılar.'' Tom bir ölünün yanına çömelmiş olan en yakınındaki denizcinin yanına koştu. Tom onu tanıyamadı. Yeoman of York'un adamlarından biri olmalıydı. ''Seraph'ın kaptanı Sir Henry'yi gördün mü?'' diye sordu. Denizci başını kaldırıp ona baktı. ''Evet delikanlı, ihtiyar ağır yaralıydı. Cerrahların onu koya indirdiklerini gördüm.'' Adam altın ziynetlerle dolu avuçlarıyla deniz yönünü işaret etti. Filonun direkleri ağaçların üstünden göze çarpıyordu. Kalenin zapt edilişini müjdelemek için mazgallara bayraklar çekilir çekilmez gemilerin üçü de koya girmişti. Tom ağaçların arasındaki patikaya saparak yumuşak beyaz mercan kumunun üstünde koşmaya başladı. Aboli de bir adım arkasındaydı. Delikanlı lagünün berrak ve sakin sularında demir atmış yüksek gemilere baktı. Küçük tekneler şimdiden gemilerle kumsal arasında gidip gelmekteydiler. Gemideki görevlerini tamamlayan adamları karaya çıkarıyorlardı. Tom Seraph'tan gelen bir uzun kayık gördü ve tekne kumsala vurur vurmaz içindekilere seslendi. ''Kaptan nerede?'' Baş tayfa ''Kendisi gemide'' diye bağırarak yanıt verdi. ''Onun yanına gitmek zorundayım, beni gemiye götürün.'' ''Baş üstüne Bay Tom, atlayın.'' Uzun kayık Seraph'a toslar toslamaz merdiveni ilk çıkan Tom oldu. Aboli de hemen arkasındaydı. Geminin azaltılmış mürettebatından sadece birkaç kişi gemideydi. Onlar da küpeşte boyunca dizilmişler, kıyıdaki patırtıyı özlemle izliyor, çarpışmaya ve yağmaya katılmak için can atıyorlardı. ''Tom, kaptan nerede?'' diye sordu. ''Onu kamarasına götürdüler.'' Tom uçar gibi güvertenin öbür ucuna koştu. Fakat kıç kamarasının başına gelince korkunç bir inilti duyarak sağ elini ileri uzatmış durumda aniden durdu. Kapıyı açıp öbür tarafta kendisini ne gibi bir dehşetin beklediğini keşfetmeye cesaret edemiyordu. Aboli onun üzerinden uzanıp yavaşça kapıyı itti. Tom babasının kamarasına baka kaldı. Işığın en kuvvetli olduğu kıç pencerelerinin altına tahta bir ızgara uzatmışlardı. Babası ızgaranın üstüne sırt üstü yatırılmıştı. Doktor Reynolds yaralının başında duruyordu. Doktorun üstünde resmi ameliyat kıyafeti olan siyah redingot ceket vardı. Kalın şayak kumaş eskilikten yeşil bir renk almış, üstüne fışkırıp kuruyan kanlardan sertleşmişti. Reynolds küçük kameranın sıcağından buram buram terliyordu. Tom'a bakarak ''Güzel'' dedi. ''Aval aval bakacağına içeri gir delikanlı. Bir çift güçlü ele ihtiyacım var.'' Doktor bunları söyledikten sonra ceketinin kollarını sıyırmaya başladı. Tom ağır ağır yaklaştı ve ızgaranın yanına dikilerek babasının parçalanmış vücuduna baktı. Saf alkolün kokusu sıcak kamarayı doldurmuştu. Cerrahın iki yardımcısından biri dörtte üçü boşalmış bir rom şişesini Hal Courtney'in ağzına tıkmaya çalışıyordu. Alkol adamın yanaklarından aşağı akıyor, saçlarını ıslatıyordu. Hal öğürüyor, yarı baygın haliyle bile başını çevirmeye çalışıyordu. Tom şişeyi adamın elinden kaptı. ''Yavaş olsana beceriksiz herif, babamı boğacaksın.'' Cerrahın yardımcısı itiraz etti. ''Acıya katlanabilmek için o roma ihtiyacı var.'' Tom adamı duymazdan gelerek babasının başını bir bebekmiş gibi yavaşça kaldırdı. Ona romu dikkatle içirmeye başladı. Bir yudumun dudaklarının arasından içeri süzülmesini sağlıyor, sonra da yutmasını bekliyordu. Bu arada babasının yaralı bacaklarına baktı. Reynolds her bir bacağı deri kayışlarla uyluklarının yarısından bağlamış, kanamayı durdurmak için bu turnikeleri iyice sıkmıştı. Ama yaralardan hala kan sızıyordu. İçine akması için ızgaranın altına konmuş bir kovaya damlamakta olan kanlar, Tom'a babasının hayatının saniyelerini sayan bir su saati gibi geliyordu. Reynolds hazırlığını tamamladı. Izgaranın üstünde sakat bacakların yanında duran çantaların içinden fil dişi saplı bir neşter çıkardı. Bunun da Hal'in kana batmış pantolonunun paçalarını kesmeye girişti. Kumaşın altındaki facia ortaya çıktıkça Tom'un yüzünün kanı çekiliyor, çocukcağız bayılma tehlikesi geçiriyordu. Patlama eti pelteleştirmiş, ona kıyılmış bir karaciğer görünümü vermişti. Kum taneleriyle mercan kıymıkları bir tüfekle atılmış gibi etin içine gömülmüştü. Kanlı etin içinden dışarı taşmış kemik kırıkları taştan ok başlarını hatırlatıyordu. Reynolds bacakları eliyle yokladı. Avuçlarının içinde yumuşak ve kemiksizdiler. Doktor dudaklarını bükerek başını salladı. ''Bunların kesilmesi gerekiyor.'' dedi. ''İkisinin de. Onları kurtaramam.'' Tom ''Hayır olmaz.'' diye soludu. ''Onu bacaksız bırakamazsınız. Hiçbir zaman ata binemez. Bir gemiye kaptanlık yapamaz. Bunu yapmamalısınız.'' ''O zaman ölür. Bacakları çürür. Bir haftaya kalmadan ya da şansı yardım ederse daha çabuk ölür.'' Doktor bu sözlerden sonra iki yardımcısına başıyla sinyali verdi. ''Onu tutun.'' Aboli ileriye doğru bir adım atınca Reynolds, ''Evet sen de tut.'' dedi. ''Güçlü kollara ihtiyacımız var.'' Tom'a ameliyat aletinden çok kasap bıçağı gibi gözüken bir neşter seçti ve bunun keskin kenarını kendi baş parmağının üstünde denedi. Tom bıçağın üstündeki küçük pas lekeciklerinin doğru dürüst temizlenmemiş eski kanlar olduğunu gördü. Reynolds, ''Bay Tom, sen de babanın başını tutacaksın.'' diyerek ona bir tahta parçası uzattı. ''Bunu dişlerinin arasına sıkıştır. Acının pençesine düştüğünde ısıracak bir şey olmalı. Yoksa dişleri çatlayacaktır.'' Ardından yardımcısının tuttuğu bir kase sıcak suyun içine bir sünger batırdı ve ilk kesiyi nerede yapacağını görmek için Hal'in sol bacağındaki kanlı bölümün bir kısmını temizledi. Sonra turnikeyi biraz daha sıkıştırdı ve bıçağın keskin kenarını kuvvetle gerilmiş derinin üstünde gezdirdi. Et yarıldı, tahta parçasını babasının çenesinin arasında tutan Tom da yaralının bütün vücudunun kasıldığını, sırtının gerildiğini ve vücudunun her köşesinin bir mengene tarafından sıkıştırılmış gibi hızla çekildiğini hissetti. Hal'in gırtlağından korkunç bir feryat koptu. Sonra çenelerini öylesine kenetledi ki tahta parçası dişlerinin arasında ezildi. Tom babasının bir sağa bir sola çarpan başını boş yere zapt etmeye uğraşıyordu. Ne çare ki Hal birden bir delinin kuvvetine sahip olmuştu. Reynolds bir yandan onu sıkı tut diye homurdanarak kesmeye devam etti. Hal'i tutan Aboli ve diğer adamlar yaralının çırpınışlarının şiddetinden neredeyse yere devriliyorlardı. Tom neşterin çeliğinin babasının uyluk kemiğine çarptığını duydu. Reynolds hemen bıçağı bırakıp siyah kat güt kangalını eline aldı. Kan damarlarının turnikeye rağmen bol bol kan sızdıran açık uçlarını bağladı. Kan ızgaranın altındaki kovanın içine sel gibi akmaktaydı. Tom insan vücudunda bu kadar çok kan oluşuna inanamıyordu. Reynolds bez torbanın içinden bir destere çıkararak ince dişlerini gözden geçirdi. Sonra parçalanmış bacağı sol eliyle kavradı ve kalası ikiye bölen bir marangoz gibi bıçağın kesici kenarını neşterin açtığı derin yaranın içine yerleştirdi. Böylece ilk darbeyi indirmiş oldu. Çelik dişlerin kemiğe çarpmasıyla tiz bir çatırtı duyuldu. Hal kendisini bastırmaya çalışan dört erkeğin toplam gücüne rağmen bedenini büktü ve oturur duruma geçti. Başı arkaya devrilirken boynuyla omuzlarındaki kaslar ve bağlar vücudundan dışarı fırlarcasına gerilmişti. Açık ağzından acı bir feryat daha koptu ve bütün gemide yankılandı. Hemen arkasından vücudu gevşedi ve torba gibi ızgaranın üstüne çöktü. Reynolds, ''Tanrı'ya şükür.'' diye fısıldadı. ''Şimdi kendine gelmeden hızlı çalışmalıyız.'' Üç darbe sonra kemik ikiye bölündü. Bacak aşağı sarktı. Cerrah da testereyi bırakarak neşteri tekrar eline aldı. Kemiğin ucunun kapalı olması için kesik yerinde yastık gibi kalın bir parça bırakacağım dedi. Birkaç doğrama hareketiyle ete şekil verdi. Parçalanmış bacak kurtulup ızgaranın üstüne çökünce Tom öğürdü. Cerrahın yardımcılarından biri kesik uzvu alıp yere attı. Bacak orada balıkçı teknesinin zeminine atılan yeni yakalanmış bir balık gibi yatıyor, sinir uçları ölürken hafif hafif titriyordu. Reynolds bir yelkenci iğnesine bir boy katküt geçirdi. Sonra sarkan et parçasını kesikten görünen kemiğin üstüne katladı. İğnenin ucunu kalın deriye saplayıp ince dikişler atarken kendi kendine bir melodi mırıldanıyordu. Kan damarlarının ucuna attığı dikişlerin serbest uçları kapanmış yaranın dışına sarkıyordu. Reynolds birkaç dakika sonra geri çekilerek yaptığı nakışı gözden geçiren bir terzi gibi başını yana devirdi. Güzel dedi sonunda, kendi kendimi methetmek gibi olmasın ama temiz bir iş yapmışım. Kesik bacağın ucu Tom'un gözüne yeni doğmuş bir bebeğin başı gibi yuvarlak, kel ve kanlı gözüküyordu. Reynolds şimdi öteki bacağına bakalım deyip yardımcısına işaret etti. Adam Hal'in kalan ayak bileğini kocaman kıllı ellerinin arasında tutarak parçalanmış bacağı uzattı. Müthiş acı Hal'i baygınlığın sislerinin arasından çekip aldı. Zavallı yine kocaman bir inilti salıverdi. Hafifçe debelendiyse de adamlar onu sıkı tutuyorlardı. Reynolds uyluğun yukarısından turnikenin hemen altından işe başlayıp sonra dizin altına inerek bacağı muayene etti. Güçlü parmaklarını Hal'in etine batırarak kırık kemik arıyordu. Güzel dedi kendi kendine, hatta mükemmel diyebilirim. Bu bacağı daha aşağıdan kesmeyi göze alabilirim. Dizini kurtaracağım. Bu çok önemli. O zaman dostumuza tahta bir bacak takabiliriz. Hatta belki yeniden yürümeyi bile öğrenebilir. Dünyasının merkezi olan babasının artık yürüyemeyeceği gerçeği Tom'da müthiş bir şok etkisi yarattı. Bu delikanlı için bacağın kesilmesiyle tanık olduğu dehşet verici sahneler kadar dayanılmaz bir şeydi. Hal şimdi oğlunun terden kayganlaşmış ellerinin arasında zıplıyor, haykırıyor ve dişlerinin arasındaki kıskıyı parçalıyordu. Debeleden vücudu zapt etmek için nefes nefese kalan Tom ikinci bacakla vücuttan kopup kan gölü haline gelmiş yere düşerken kendisini kavrayan bulantı dalgalarının pençesinde kıvranıyordu. Hal bu kez bayılmamış, bıçak ve desterenin verdiği tüm acılara katlanmak zorunda kalmıştı. Babasının o şiddetli acılara göğüs germesini ve ancak acı yeni bir zirveye tırmandığı zaman boyun eğmesini Tom huşu ve garip bir gururla seyretmekteydi. Adamcağız o zaman bile feryatlarını bastırmaya çalışıyordu. Tom en sonunda eğilip dudaklarını Hal'in kulağına yaklaştırdı ve "Bitti baba, her şey bitti" diye fısıldayabildi. İşin en inanılmaz yanı şuydu ki babası onu duydu ve anladı. Gülümsemeye çalıştı. Bu gülümseyişi görmek Tom için inanılmaz bir şeydi. "Teşekkür ederim." Hal'in dudakları kelimeleri biçimlendirse de hırpalanmış gırtlağından hiçbir ses çıkmadı. Tom gözyaşlarına teslim olmamak için savaş veriyordu. Buğulu gözlerle babasını dudaklarından öptü ki bu o vakte kadar hayatında hiç yapmadığı bir şeydi. Ned Tyler güverteye ayak basar basmaz Tom'un yanına koştu. "O nasıl?" Tom yaşıyor diye yanıt verdi ama sonra Ned'in endişesinin ne kadar içten olduğunu görünce ona acıdı. "Olabileceği kadar iyi" dedi. "Birkaç gün geçmeden ne olacağını kesin bilemeyeceğiz. Doktor Reynolds onun dinlenmesinin gerektiğini söyledi." Ned buna da şükür diyerek bir şey beklermiş gibi Tom'a baktı. Delikanlı adamın neyi beklediğini bir an bilemedi ama sonra birdenbire durumu kavradı. Ned kendisine emir verilmesini bekliyordu. Ne var ki Tom emir vermekten kaçınıyordu. Kendisine verilen sorumluluğu yüklenemeyecek kadar yorgun ve özgüvenden yoksundu. Yine de olanaklarını zorladı. "Şu anda ilk kaygımız bütün yaralılarımızı gemiye taşıyıp Dr. Reynolds tarafından muayene edilmelerini sağlamak olmalı." "Baş üstüne Bay Courtney." Ned ferahlamış gibi döndü ve emri iletmeye hazırlandı. İşin bu denli kolay çözümlenmesine Tom'un kendisi de şaşırmıştı. O artık Bay Tom değil, Bay Courtney'di. Hal'in oğlu olarak otorite yetkisi doğal olarak ona geçmişti. O sadece 17 yaşındaydı ve resmi olarak bir rütbesi de yoktu. Ne var ki bu donanmanın bir gemisi değildi. Tom da soğukkanlı olduğunu ve herhangi bir dövüşte hiç de yabana atılacak bir hasım olmadığını tekrar tekrar kanıtlamıştı. Gerek subaylar gerekse denizciler ondan hoşlanıyorlardı. Bunun kuşku götürür tarafı yoktu. Ned Tyler onun emretme yetkisini kabul ettiğine göre Seraf'taki bütün gemiciler de aynı şeyi yapacaklardı. İçgüdüsü ona başucuna koşup hal kendine bakacak duruma gelinceye dek yanından ayrılmamayı fısıldadığı halde babasının onun ne yapmasını isteyeceğini düşünmeye çalıştı. Doktor Reynolds ile yardımcılarının hale bakmak ve sağlığına kavuşmasına yardımcı olmak için kendisinden çok daha fazla yapacak şeyleri bulunduğunu biliyordu. Hızla düşünüp kararını verdi. Ne de demir atmalarını ve yönetimin rutin ayrıntılarının yerine getirilmesini söyledi. Ve şöyle devam etti. Geminin sorumluluğunu size bırakıyorum Bay Tyler. Babasından tekrar tekrar duyduğu sözleri ineledi. Ben kıyıya çıkıp orada kumandayı elime alacağım. Ned baş üstüne efendim diye karşılık verdi. Doğru kaleye döndü. Bir yere kadar düzen kurulmuştu fakat Tom Anderson'ın adamlarının tümünü kalenin depolarını yağmalamakla meşgul buldu. Avlunun ortasında ganimetler dağ gibi olmuştu. Adamlar da karma karışık halde bunun etrafında dolanıyor, yığına daha fazla balya ve kutu katıyorlardı. Tom, Kaptan Anderson diye seslendi. 300-400 düşman ormana kaçmış durumda. Birçokları ise hala silahlı. Kale duvarlarında olabilecek bir saldırıya karşı önlem alınmasını istiyorum. Anderson ona inanamayarak bakıyordu. Tom kararlı bir tavırla devam etti. Lütfen en iyi subayınızı bu işin başına geçirin. Düşmanın topları doldurulsun ve namlular ormanın kıyısına çevrilsin. Anderson'ın yüzü kıpkırmızı oldu. Bu konuşmaya kulak misafiri olan bütün denizciler yaptıkları işi bırakarak onlara aval aval bakıyor ve söylenenleri can kulağıyla dinliyorlardı. Tom'un söyleyecekleri bitmemişti. Sonra da olacak herhangi bir saldırıyı engellemek için kapı aralığının barikatlarla önünü kesin. Tom'un boyu en az Anderson'ınki kadardı ve gözünü kırpmadan adamın yüzüne bakabiliyordu. Anderson uzunca bir süre delikanlıya baktı. Emre karşı gelecekmiş gibi görünüyordu. Ama sonra duraklayarak açık kapılara ve adamlarının da ne kadar düzensiz bir kalabalık olduklarına baktı. Tom'un emrinin sağduyulu olduğu tartışılamazdı. Anderson sadece 5 adım uzağında olduğu için gereğinden fazla yüksek sesle ''Bay McNaughton'' diye ikinci kaptana gürledi. ''Kapıları tıkamak için 50 kişi yollayın. 100 kişi de topların başına geçsin. Toplara saçmaları doldurun ve kalenin çevresini güvence altına alın.'' Anderson bundan sonra Tom'a döndü. ''Tom, ortalık kararına dek 1-2 saatimiz var.'' dedi. ''Yarın gün ağrırken ilk iş olarak kaçakları ormandan çıkarıp temizleyeceğiz.'' Ardından hala tozların içine diz çökmüş durumda bekleyen sıra sıra çıplak tutsaklara baktı. ''Bu adamlara insanlık adına giyecek bir şeyler ve su verilmesini istiyorum. Sonra da kalenin hücrelerine hapsedilsinler. Adamlarımızdan ne kadarı yaralı?'' ''Emin değilim.'' Anderson süt dökmüş kediye dönmüştü. Yüzündeki kızartı yavaş yavaş kayboluyordu. ''Tom, adamlarınız kayıpların dökümünü çıkarsınlar.'' diye emretti. ''Yaralıların cerrahlar tarafından muayene edilmeleri için gemilere yollanmaları gerekiyor.'' Delikanlı etrafına bakınca Arap cerrah Ben Abram'ın hala düşmanın yaralılarıyla meşgul olduğunu gördü. Birisi sağduyulu davranıp ona yardımcı olmaları için tutsaklardan 4'ünü yanına vermişti. Tom devam etti. ''Yarın havayı zehirlemeye başlamamaları için ölüleri toprağa vereceğiz. Müslümanların cenazelerinin defini için kesin kuralları vardır. Korsan da olsalar geleneklerine saygı göstermek zorundayız.'' Tom gün batımı sonrasına dek Anderson'la çalıştı. Meşalelerin ışığında düzeni sağlayarak kaleyi ve ganimetleri sıkı bir koruma altına aldılar. Tom artık ayaklarının üstünde sallanıyordu. Bacağında El Avuf'un açtığı az derin yara yanıyor, bütün kasları sancıyordu. ''Artık tehlike yok Klebe, her şey yarına kadar güven altına alındı. Dinlenmelisin.'' Aboli delikanlının yanında bitmişti. ''Ama yarına kadar bekleyemeyecek bir şey var.'' Tom Aboli'yi kapıların ötesinde koca Daniel'ın yattığı yere götürdü. Koca vücudu birlikte bir yelken bezine sardılar, sedyeli görevliler de onu kumsala indirdiler. Tom sendeleyerek Seraf'taki kıç kamerasına döndüğü sırada vakit gece yarısını geçmişti. Cerrahın yardımcılarından biri halin yatırıldığı ranzanın yanında oturuyordu. Tom nöbeti ben devralıyorum diyerek adamı yolladı ve kendini kameranın tahtalarının üstüne attı. Babasının iniltileri gece boyu onu 2 defa uyandırdı. Tom bir keresinde isteği üzerine babasına biraz su verdi. Daha sonra da yaralının idrarını yapması için ona lazımlığı tuttu. Babasının bir bebek kadar aciz duruma düşmesi delikanlıya acı veriyordu. Ama ona yardım edebilmenin verdiği haz yorgunluğuna ve acıma duygusuna ağır bastı. 25. Ayrımın sonu. Sayfa 313.